Ayrım 10.
Çünkü işçiler de çoğu zaman başlangıçta küçük burjuva sınıfının beğenisini benimser ama genç kuşak yalnız ilerici olmayı değil, modern olmayı ister. Kapitalist düzende ürkütücü olan biçimcilik değildir. Soyut resim ve şiir, elektronik müzik ya da antiroman değildir. Asıl korkunç tehlike, çok somut, basit, isterseniz gerçekçi deyin, bir takım budalaca filmlerin, resimli romanların insanları kafa tembelliğine, sapıklığa ve suç işlemeye iten bir endüstrinin varlığıdır. Toplumculuk düşmanları soyut yöntemler kullanmaz. Savaş, incelmiş sanat yapılarıyla değil, çok kaba bir takım hesaplarla yapılır. Toplumcu olan ve olmayan sanatı birbirinden ayıran özelliği biçim sorunlarında aramamalıyız. Sanatta burjuva veya proleter, kapitalist veya sosyalist biçimler veya anlatım yolları yoktur. Toplumcu bakış diye bir şey vardır. Az önce gördük ki toplumcu olmayan yani emekçi sınıfının tarihsel görüş açısına katılmayan ciddi burjuva sanatı, bugün bile hayatı anlamamıza yardım eden değerli eserler verebilmektedir. Kısacası Fischer, toplumcu olmayan bütün edebiyata gerici, yozlaşmış gibi damgaların vurulmasına karşıdır. Dünyamızda Amerikan edebiyatı gerekli olduğu kadar Rus edebiyatı da gereklidir. Fransız ve Avusturya müziği kadar Rus müziği, İtalya, İngiliz ve Sovyet filmleri kadar Japon filmleri de gereklidir. Dünyamıza Henry Moore gerekli olduğu kadar Meksika ressamları da, O'Casey kadar Brecht de, Picasso kadar Chagall de gereklidir. Görülüyor ki dış dünyaya dönük eleştirinin bir kısmı, tarihi ve sosyolojik eleştiri tasvir edicidir. Edebiyat eserinin sanat, estetik değerini tayin etmek iddiasını taşımıyor. Sadece nedenlerini, sosyal koşullarını ve bunun gibi şeyleri açıklıyor. Ama bir kısmı da, örneğin Marksist eleştiri, bu nedenleri ve yazarın dünya görüşünü eserine koyduğu dini, ahlaki, politik öğretiyi değerlendirmede ölçüt olarak almaktadır. Gerçekten de insanın insanla ilişkisi, hayatın anlamı, insanın kaderi gibi sorunlar edebiyatta önemli yer tutar. Çünkü esere olan tepkimiz sadece yapıya olan bir tepki değildir. Eserin dünya görüşüne, genellikle içeriğine gösterdiğimiz tepki, tüm tepkimizin bir parçasını teşkil eder ve bundan ötürü değerlendirmede elbette ki hesaba katılmalıdır. Ancak bu ölçüt tek başına değerlendirmeye temel olamaz. Çünkü eserin sanat yönünü açıklayamaz. İkinci kısım. Dördüncü bölüm, anlatımcılık. 1. Romantiklere göre sanat. Sanat eserinin ne olduğu sorusuna cevap vermeye çalışan bir diğer kuram da anlatımcılık, expressionism'dir. Sanatı yansıtma olarak tanımlayanlar için eserin en önemli özelliği dış dünyanın, hayatın, insanın, toplumun bir aynası olmasıydı. Ve bunun içindir ki sanatçının kendi duyguları ve yaşantıları üzerinde durulmuyordu. Gerçekte sanatçının iç dünyası ne eski çağlarda ne de orta çağlarda ilgi çekmiştir. Rönesans'ta bireycilik hareketinin gerekli ortamı hazırlamasıyla ancak 19. yüzyılda romantizm akımında başlar bu ilgi. Artık işin merkezidir sanatçı. Zira romantiklere göre eserin en önemli özelliği duyguları anlatmasıdır. İngiltere'de Wordsworth, Lyrical Ballads'ın 1800 ön sözünde şiiri şairin duygularını dile getirmesi olarak tanımlarken genellikle bütün romantik sanat anlayışını belirtmektedir. Bunu ister neoklasizmin katı kuralcılığına, sınırlamalarına ve akılcılığın doğurduğu kuruluğa karşı bir tepki olarak alalım, ister burjuva kapitalist dünyasının tutumuna bir isyan sayalım, estetik bakımdan önemli olan sanatın açıklanması çabasında sanatçının yaşantısına yöneliştir. Eser artık bir ayna olmaktan çıkıyor da sanatçının iç dünyasına, ruhuna açılan bir pencere oluyor. Gerçi eserde tabiat ya da genellikle dış dünya anlatılabilir. Ama bu dış dünya sanatçının duygularıyla değişime uğrayarak verilmiş bir dış dünyadır. Ve önemli olan eserin bu dış dünyayı doğru olarak yansıtması değil, bu dış dünyanın sanatçıda uyandırdığı duyguları ve yaşantıları ifade edebilmesidir. Ama sanatçıyı diğer insanlardan ayıran onun fikirleri olamaz. Çünkü bu fikirler sanatçının kendisine özgü olmaktan çok başkalarıyla paylaştığı ya da onlardan öğrendiği şeylerdir. Buna karşılık kendi kişisel yaşantısı, duyguları sadece ona özgü şeylerdir. Tektir bunlar ve bundan ötürü eseri önemli kılan bu duygu yanıdır. Sanat, duyguların dilidir. Neoklasiklerde de sanatçı duyguları anlatır. Ama anlattığı duygular herkesin duyduğu ya da duyabileceği ortak duygulardır. Romantizmde sanatçıyı sanatçı yapan, sanatçının özel bir duyarlılığa, herkeste bulunmayan yaşantılara sahip olmasıdır. Onun için okurun da gözleri hayranlıkla sanatçıya çevrilmiştir. Eskiden bir araçtı sanatçı. Dış dünyaya ayna tutan bir araç. Şimdi bazı özellikleriyle diğer insanlardan ayrılan, kendisine özgü kişiliğiyle önem kazanan bir üstün adamdır. Sanatçı içindeki heyecanları ve duyguları ifade etmek ihtiyacını şiddetle duyar. Adeta bunlardan kurtulması lazımdır. Önüne geçilmez bir itiyle yaratma eylemine girişir ve duygularını eserinde dile getirince rahatlar. Derinliği ve duyarlılığıyla esrarengiz bir kuvvete sahip, dahi dediğimiz adeta tanrısal bir varlıktır. Yazılarında sanatçının bu kişiliğini buluruz. Çünkü eserleri onun ruhunu açığa vurur. Esere bu gözle bakınca sanatçının kendi kişiliği eserin güzelliğinin ölçütü olmaya başlar. Bu anlayışın yanı sıra 19. yüzyılda edebiyat türlerinin değerlendirilmesinde de bir değişim göze çarpar. O zamana kadar tragedya ve epos baş köşeyi işgal ederken lirik önemsenmez, hatta biraz hor görülürdü. Yansıtma kuramının doğal bir sonucudur bu değerlendirme. İnsan ilişkilerinde topluma, dış dünyaya ayna tutan sanatın en iyi örnekleri ancak bu türler olabilirdi. Romanın edebiyat estetiğinde önemli yer tuttuğunu daha sonraki yansıtmacılarda gördük. Ne var ki 18. yüzyıl içinde lirik şiirin değeri yükselmeye yüz tuttu. Pindaros'un kasideleri ve kutsal kitaptaki kısa şiirler birçok kimseyi lirik türe yeni bir gözle bakmaya sevk etti ve şiirin doğuşunu şiddetli ve ateşli duyguların ifadesinde aramak eğilimi güç kazandı. Nihayet romantikler gerçek şiiri duygunun anlamı olarak aldıklarında kısa, katıksız, arı şiir, özellikle lirik, gerçek sanatın en parlak örneği oldu. Epos gibi uzun şiirler, içinde arı şiirin yer yer belirdiği bir çerçeve sayılıyordu artık. Romantik sanat anlayışını ilk defa sistemli bir estetik kuramı haline sokan Eugène Véron, yansıtma kuramının sanatı yanlış anladığını belirttikten sonra, sanatı duygunun dile getirilmesi olarak tanımlar ve sanatçının bir dahi olduğunu, eserin şiddetli ve derin etkisinin yaratıcısının kişiliğinde bulunduğunu söyleyerek kitabın bir yerinde şu sonuca varır. Kısacası eserin değeri sanatçının değerinden doğar. Sanatçının sahip olduğu özelliklerin ve melekelerin izlerini taşıdığı içindir ki eser bizi çeker ve büyüler. Veron'da sanatçı o denli ön plana geçiyor ki sanat eseri karşısındaki heyecanımız esere değil de sanatçıya olan hayranlığımız şeklinde yorumlanıyor. Bugün anlatımcılık kuramı denince gelmez akla. Daha çok bu kuramı romantizmin doğuşundan 100 yıl sonra ayrıntılarıyla işleyen Benedetto Croce ve R.G. Collingwood, J. Ducas gibi isimler gelir akla. Bundan ötürü ilk önce Croce ve Collingwood gibi düşünürlerin sanat felsefesinden yararlanarak kuramı incelememiz gerekiyor. Daha sonra anlatımcılığı farklı bir anlamda kullanan Tolstoy gibi düşünürlere geçeceğiz. Yaratma olarak anlatımcılık. B. Croce, R. G. Collingwood ve J. Ducas gibi sanat felsefecileri sanatın özünü yaratma eyleminde bulurlar ve yaratmayı da duyguların anlatımı, ifadesi olarak tanımlarlar. Bundan ötürü anlatımdan ne kastettiklerini belirtmek ile başlanabilir işe. Anlatım adlandırma değildir. Duygunun anlatımıyla betimlenmesi, adlandırılması arasında bir ayrım yapmak zorundayız. Bir duygunun anlatımı, o duygunun adını vermekle olmaz. Benim şurada, şu anda belirli bir nedenden ötürü duyduğum öfke, şüphesiz öfkenin bir örneğidir. Bunu öfke olarak tanımlayan kimse de gerçeği söylemiş olur. Ama bu yalnızca öfke değil, ondan çok öte bir şeydir. Şimdiye kadar hiç duymadığım, belki de hiç duymayacağım, özelliği olan bir öfkedir. Bu duygunun bilincine varmak, yalnızca duygunun öfke olduğunun değil, öznel çeşitten bir öfke olduğunun bilincine varmaktır. Duygunun bilincine varmak, bütün özelliklerinin bilincine varmak, duyguyu dile getirmekse, duygunun bütün özelliklerini dile getirmektir. Bundan ötürü, işini biliş derecesine göre bir şair, elinden geldiğince duygularını genel çeşitten örnekler olarak adlandırmaktan kaçınır, kendi duyduklarını benzeri duygulardan ayırıp somutlaştıracak deyimleri bulup dile getirmek uğruna büyük zorluklara katlanır. Öyleyse, öfkeliyim demekle insan duygusunu anlatmış, dile getirmiş olmaz, betimlemiş ya da adlandırmış olur. Duygunun dile getirilişinde adını söylemenin yeri yoktur ve gerçek bir sanatçı buna başvurmaz. Duygunun adını verme, genellemeye yol açar. Bir sınıflandırmadır. Anlatımdaysa bireyleştirme söz konusudur. Anlatımdan önce duygu yoktur. Şimdi duyguyla anlatım arasında çok önemli bir ilişkiye daha dikkat etmemiz gerek. Biz duyguları anlatmaktan söz ederken ilk önce belirli bir duygunun var olduğunu, sonradan da bunun sanatçı tarafından uygun sözcüklerle dile getirildiğini düşünürüz. Anlatımcı kuramda başkadır durum. Duygunun belirli bir hal alması ancak dile çevrilmesiyle olur. Ondan önce duygu yoktur. Daha doğrusu ne olduğu pek bilinmeyen bir takım izlenimler vardır. Sanat eserinin yaratılması, bunların belirlenmesi, ne olduklarının anlaşılması demektir ki, bu da anlatım ile yani dile çevrilmekle olur. Demek ki anlatılmış duygu tamamlanmış bir duygudur. Başka şekilde söylersek, duygu anlatılana kadar gerçek anlamıyla duyulmuş değildir. Ancak anlatıma kavuştuğu an artık saptanmış, belirli bir duygu olmuştur. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz. X eserinde anlatılan duygu artık somut ve hemen hemen tek olan bir duygudur. Öyle ki aynı duyguyu başka sözcüklerle anlatmak olanaksızdır. Çünkü o zaman anlatım ve bundan ötürü dile getirilen duygunun niteliği değişir. Dilin pratik, lojik, bilimsel ve bunun gibi yollarda kullanılmasıyla sanat yolunda kullanılması arasında önemli bir fark da buradadır. Kavramlar başka başka yollardan anlatılabilir. Duygular anlatılamaz. Bir şiirde dile getirilen duygu önceden duyulmuş, sonra bir fonetik dokuya dökülmüş, vezne sokulmuş değildir. Bir şiirin anlamı, o şiirdeki bütün ögelerin bir araya gelmesiyle belirlenir. Duygunun anlatılması, o sözcüklerin ancak o şekilde örülmesiyle kabil olur. Onun için şiiri düz yazıya çeviremeyiz. Ya da şair burada ölüm korkusunu anlatıyor demekle, şairin dile getirdiği duyguyu anlatmış olmayız. Ölüm korkusu genel bir şeydir. Bunu anlatan birçok şair vardır ve her birinde, eğer gerçek sanat eserleri iseler, bu duygu farklıdır. Bir bireyliğe sahiptir, tek ve somuttur. Duygunun sözcüklerle anlatımı yapılmadıkça bu somutluk kazanılamaz. Gerçek bir yaratmada ne eser ne de duygu birbirinden önce vardır. Bunların ikisi birlikte aynı eylemde oluşur. Anlatım eyleminde. Anlatım duygu uyandırma değildir. Croce Collingwood kuramında sanatçının duyguyla ilişkisi, yukarıda belirttiğimiz gibi kendi duygularının bilincine varmak, anlamak ve böylece dile çevirmektir. Fakat sanatçının duyguyla başka bir ilişkisi daha olamaz mı? Okurda, seyircide bir takım duygular uyandırmak istemez mi sanatçı? Romantik sanat anlayışında ilk defa ortaya çıkan bir şey daha var. Eski Yunan'dan beri sanatın işlevi okurla, dinleyiciyle, seyirciyle ilintili sayılmıştı. Sanat eğitir veya eğlendirir ya da eğlendirerek eğitirdi. Bir bağ vardı sanatçıyla okur arasında. Romantizm akımında bu bağ yavaş yavaş gevşer ve nihayet kopar. Sanatçı duygularını dile getirirken başkalarını düşünmez. Kimseyi düşünmez o. Kendi kendine yazarken yaratacağını yaratmış, görevini yapmıştır. Okuru hesaba katarak yazan şairin yazdıkları şiir değildir bile. Keats bir tek mısrağını dahi okuru düşünerek yazmadığını söylüyor. Şair iç dünyasıyla baş başa yalnız duygularını sözcüklere döker. Ancak anlatımcılığın Tolstoy'da aldığı şekil bu noktada farklıdır. Bu nokta Croce, Collingwood için çok önemli. Çünkü gerçek sanatı sözde sanattan, sahte sanattan ayıran özellik buradadır. Okurda, dinleyicide, seyircide bir takım duygular uyandırmak amacıyla yazan adam sanatçı değil, zanaatçıdır ve meydana getirdiği şiir, roman, her neyse bir sanat eseri olamaz, zanaat eseri olur. Unutmayalım ki bu kurama göre sanatçı eserine başlarken duygusunun tam ne olduğunu bilmez. Bunu keşfetmek, aydınlatmak, bilincine varmak çabasındadır. Bu durumda gerçek sanatçı başkasında duygu uyandırmak amacıyla yazamaz. Çünkü o zaman uyandırmak istediği duyguyu peşinen bilmek zorundadır. Ve bu duyguyu kendisi duymadan da başkasında uyandırmak isteyebilir. Bir yazar, okurda politik bir takım duygular uyandırmak için, bu duyguları kendisi duymadan ne gibi yollara başvuracağını inceden inceye hesaplayarak işe koyulabilir. Bunda başarı da kazanabilir elbet. Ne var ki yazdığı eser bir sanat eseri olamaz. Çünkü Croce ve Collingwood'a göre bu eserde anlatım yoktur. Duyguyu dile çevirmek dediğimiz sanat olayı yer almamıştır. Doğaldır ki sanatçının okuru bilgilendirmesi de söz konusu olamaz. Yansıtma kuramını incelerken gördük ki Aristoteles için edebiyat bilgiseldir. Çünkü tek olanı değil, genel olanı, evrenseli, olmuş olanı değil, olabilir olanı yansıtır. Hayatı, insanı açıklar böylece. Daha sonra Aristoteles'i izleyenlerin bir kısmı, onda buldukları bu bilgisel yönü daha kaba bir öğreticiliğe dökmüş ve örneğin Sir Philip Sidney, edebiyatın bize örnek kahramanlar ve davranışlar göstermek suretiyle ahlak dersi verdiğini, bize erdemi sevdirdiğini söylemişti. Yine gördük ki toplumcu gerçekçilik için de sanat bir bilgi edinme yoludur. Bilim bize genel kanunlar sunar. Ama sanat, gerçek sanat, tikel kişilerde ve somut bir olayda genel olanı yansıtır. Bundan ötürü felsefenin ve sosyolojinin yaptığı işi başka bir yoldan yapar sanat. Croce, Collingwood kuramında durum nedir? Croce, Aesthetics kitabına şöyle başlar. Bilginin iki çeşidi vardır. Ya sezgiseldir ya da mantıksal. Ya imgelem, muhayyile ile elde edilir ya da akılla. Ya tikel olanın bilgisidir ya da evrensel olanın. Ya bireysel şeyler hakkındadır ya da onlar arasındaki ilintiler hakkında. Yani ya görüntüler meydana getirir ya da kavramlar.